Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir buradan bakınca programında daha birlikteyiz. Mehmet Ocak'tan Ahmet Taş getiren. 15 Temmuz ortamının iklimini yaşıyoruz. 5 yıl geçti aradan. Şehitlerimiz vardı, yaralılarımız vardı. Her 15 Temmuz'da yeniden hadiseye bakıyoruz. Ne oldu, nasıl oldu? Birçok başlık var 15 Temmuz'la bağlantılı olarak. Bugün biraz onu konuşacağız. Yani bazı sorular var. Bir kere bir millet direnişi söz konusu. Yani Türkiye darbelere tanık olan bir ülke. Yani çok partili hayata geçtikten sonra açık örtülü, muhtıra veya fiili el koyma tarzında olmak üzere askeri müdahaleler olmuş. İşte bunlardan 15 Temmuz'daki kalkışmada millet sokağa çıkmış, olmaz böyle şey, kabul etmiyoruz demiş. Böyle bir farklılığı var 15 Temmuz'un hani darbeler sürecinde. Başka başlıklar var. Önlenebilir miydi sorusu hep tartışılıyor. 15 Temmuz önlenebilir miydi sorusu hep tartışılıyor. Bir cemaat diye bilinen bir yapılanmanın önce paralel devlet yapılanması haline gelişi, emniyette, yargıda üstlenişi, ardından bir darbe girişimine kalkışacak şekle bürünmesi, bu tabii yani Türkiye cemaat yapıları olan da bir ülke. Bunun tahlil edilmesi gerekiyor. Bir de 15 Temmuz'dan sonra yürütülen bir FETÖ tasfiyesi söz konusu. Bu tasfiyeler adalet çerçevesinde, hukuk çerçevesinde gerçekleşiyor mu ya da ne ölçüde gerçekleşiyor? Kantarın topuzunun kaçtığı zamanlar oldu mu? At izinin it izine karıştığı zamanlar oldu mu? Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı olağanüstü hal ve onun ortaya çıkardığı Türkiye görüntüsü acaba daha farklı gelişebilir miydi? Değil mi? Bunlar
Evet.
üzerinde durulması gereken başlıklar. Başka şeyler de var. Kayıp silahlar vesaire gibi tartışmalar da söz konusu. Biraz genişçe bunu
Evet.
konuşalım, değil mi Mehmetciğim? Yani sen de farklı başlıklar ya
Evet.
da şu söylediğim başlıklar üzerinde neler
Yani evet,
söylersin?
genel çerçeveyi böyle düşünmek mümkün. Tabii şehitlerimize Allah'tan rahmet
Diliyoruz.
diliyoruz. Şimdi tabii Türkiye'nin demokrasi tarihi bu tür darbelere ya da darbe girişimlere yabancı değil. Ama tabii bunun farklı bir tarafı var. Sonuçta bir devlet içinde yapılanan, devletin imkanlarını kullanan, bürokraside yerleşen ve bir cemaat anlayışı içinde, yani sonuç itibariyle esas işin başından baktığınızda bu bir sivil hareket gibi, işte bir topluluk var. Bunlar iyi işler yapıyorlar gibi bir algıyla, en azından kendi ifadeleriyle öyle bir çalışmayla gelmiş. Ama sonrasında tabii aslında başından itibaren yavaş yavaş devletin bütün kurumlarında yer alan bir yapı olduğu artık ortaya çıkmaya başlamıştı. AK Parti, daha doğrusu bütün siyasi iktidarlar döneminde bir şekilde yol almışlardı ama AK Parti iktidarı ile birlikte daha da güç kazandılar. Çünkü AK Parti o dönemde işte askeri darbelerin arkasından Türkiye'nin bir vesayet sistemi var, bir askeri vesayet var, yargıdaki bir takım problemler var. Ve AK Parti iktidarının da bürokraside bir yalnızlığı var. Biraz da onun getirdiği bir durum dolayısıyla birlikte hareket etmek ve o cemaat yapısının insanlarıyla birlikte hareket etti AK Parti iktidarı ve onlara önemli imkanlar açtı. Yani hem devlette yer açtı hem ekonomik anlamda onların önünü, daha doğrusu alanını daha da genişletti. Yani pek çok örnek var, işte ne istediler de vermedik diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın öyle ifadeleri vardı o zamanları. Daha doğrusu sonrasında. Şimdi yani çok fazla örnek var da, mesela ben Bursa'dan hatırladığım bir tane şey var. Devletin şehrin içindeki en büyük arazisini devlet kendi teknik üniversitesine vermedi, cemaatin üniversitesine verdi. Yani evet, bunun gibi pek çok örnek var Türkiye'de. Şimdi bu yapı sonuçta geldi ve Türkiye'de, Türkiye demokrasisine karşı darbe girişimine kalktı. Tabii sonuçta yine milletin şeyiyle, gayretiyle, müdahalesiyle bu iş önlenmiş oldu. Ama bunun tabii neden bu noktaya geldik diye baktığımızda, aslında Türkiye'de hani demokrasi tarihinde darbeler var. Genel işte bunların klasik darbe biçimleri var, modern, postmodern darbe var. Bir hukuk sistemi, bir demokratik yapıyı oluşturamamış olması, hep belli aralıklarla kesintiye uğraması, ama bu defa biraz da dini değerleri kullanarak, biraz bir din tahcilliği üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'nın son açıklamasında işte dini alet ettiler.
İstismar ettiler.
Ama bu şu anda da çok şey olmuş değil. Yani evet, Türkiye'nin o 15 Temmuz darbe girişimi böyle bir kimlikle ortaya çıktı ve dini bir cemaat kimliğiyle bu darbeyi yapmış oldular, ama fakat ya böyle bir başımızdan böyle bir bela geldi. Bu belayı atlattık, ama yani daha dikkatli olalım ve devleti bu tür belli kimliklerin devlet içinde devlet haline gelmesini, dini cemaatlerin, tarikatların neyse adını değiştirebiliriz. Farklı yapıların, devletin normal hiyerarşisi dışında bir yapının dışarıdan talimat olarak burada yapılanmasına izin vermeyelim. Elbette insanların dini inançları, kimlikleri kendi alanlarında özgürdürler. Onlara kimsenin müdahale etmesi, devletin de müdahale etmesi doğru değildir. Ama o grup adına, o kimlik adına, o inanç adına burada bir şey yapmasın. Bunun tedbirlerini alalım. Bu Türkiye'nin başına gelen bu beladan bir fırsat çıkarılabilirdi.
Ders
çıkarılır ve bu fırsat olarak değerlendirilebilirdi. Ama maalesef geldiğimiz noktada hiç de öyle bir ders çıkarmış gibi gözükmüyoruz. Bunun tabii başka bir tarafı var. Önceden biliniyor muydu? İsterseniz siz oradan bir şey yapın, ona göre.
Ben yani cemaat boyutunu sen önce şey yapmış oldun. Aslında tabii önemli bir konu. Yani Türkiye'de cemaatler var.
Evet.
Yani bu cemaat de başlangıçta belki bir iyilik hareketi, ne bileyim bir eğitim hamlesi, ne bileyim Türkçeyi dünyada yaygınlaştırma hamlesi,
evet, öyle konuştum,
yurt dışı okullar vesaire falan, böyle bir şey. Şimdi böyle bir yapının, cemaat yapısının dönüşe ihtilal yapacak, darbeye kalkışacak bir yapı haline dönüşmesi. Bu başlı başına cemaatlerin kendi kendilerine bakmalarını gerektiren bir örnek söz konusu. Yani başka cemaatler de kendi kendilerine bakmalı diye düşünülebilir. Yani mesela bu yapı içinde hiç kimse, ya soru çalınıyor mesela. Bu soru çalınmasına, yani bu bizim inanç değerlerimiz açısından da kabul edilemez bir şey diye itiraz etmedi mi? Hiç kimse, değil mi? Yani ya da bu darbeye gelişte, ya hiç kimse, ya ne yapıyoruz biz yani? Bizim işimiz darbe yapmak mı? Yani ülke yönetimine el koymak mı? Mesela siyasallaşma süreci yaşadı. Ben o zaman çok şey yaptım yani, böyle bir dini yapıyı siyasallaştırmayın, bu kadar kavganın içine sokmayın, iktidarla kavga ya da ne bileyim mesela bu Ergenekon davalarında emniyet, yargı, işbirliği, suç üretme, tabii, değil mi? Bunlar yani cemaat içinden birileri çıkıp yanlış yapıyoruz ya, böyle cemaat olmaz, değil mi? Biz yola böyle çıkmadık diyebilmesi lazım ama kimse demiyor. Ve yani bakıyorsunuz 15 Temmuz'a geliyor hadise. Yani işte askerler var, değil mi? Cemaat bünyesinde askerler var. Emri kimden aldılar bunlar harekete geçmek için, değil mi? Pensilvanya'da bir adam var. O Pensilvanya'daki adamın darbe girişiminden haberi var mı? Yani artık darbe yapın falan tarzında bir şey mi söyledi? Yani buradaki adamlar yani şeye nasıl uydular? Oradan gelen bir emre, yani Türkiye gerçeklerinin farkında olan olmayan bir insanın hadi harekete geçin şeyine mi uydular? Bütün bunlar yani bir cemaat yapısı söz konusu olduğunda acayip şeyler yani. Yani hani aklını kiraya vermek, evet, denir ya, aklını ipotek etmek birilerine. Birilerinin yani birisi demeli ki mesela, ya ben soru çalamam ya. Ya ben binlerce insanın hakkını çiğneyemem mesela, bunu birinin demesi lazım.
Ama işte bu öyle olmuyor. Yani evet, şöyle olmuyor. Eğer siz o cemaat yapısını yani cemaatten insanlar, farklı gruplardan insanlar devletin içinde var olabilir ve olmalı da zaten. Ama onu bir cemaat mantığı mesela bekliyoruz ki ya kardeşim esas dinde böyle bir şey yok. Soru çalınır mı? Başkasının hakkı gasp edilir mi? İnsanlara zulmedilir mi diyorsun? Evet, bu zaten Kur'an'da bunu yasaklıyor diyorsun. Ama o öyle olmuyor. Eğer cemaat mantığı içinde hareket ediyorsa, birilerine aklını kiraya vermişse, doğal olarak abi bizim adamlar girsin. İşte şurayı biz başkalarına kaptırmayalım. Burada esas hukuk olması gerekir. Yani devletin sistemi, hukuku asla böyle bir şeyin bütün yollarını kapatması gerekiyor. Aksi takdirde hani cemaatlere bırakalım, kişilere bırakalım da düşünsünler. Abi işte dinde böyle şey yok, bizim dinimiz böyle şeyleri yasaklıyor. Eğer yaptırım yoksa, hukuki mekanizma oluşmamışsa, herkes istediğini yapıyor, sonra Allah affetsin deyip geçiyor. Yani
burada bir de senin işaret ettiğin, yani siyasi iktidarın cemaati kullanma boyutu var, değil mi? Yani bunlar silah zoruyla mesela emniyeti ele geçirmediler. Silah zoruyla
tabii canım,
yani yargıyı ele geçirmediler. Bunlara alan açıldı. Dediğin gibi ekonomik şeyler, şunlar bunlar sağlandı. Ya bunu hani birisi açıkladı. Yani o zaman darbe odakları vardı, cuntalar vardı. Onları alt edebilmek için bunlarla işbirliği yaptık diye. Yani şeyin zannediyorum iletişim başkanlığında çalışan birisi televizyon ortamında söyledi. Herkesin de ağzı açık kaldı bunun böyle ifade edilmiş olmasına. Şimdi tabii hakikaten siyasi iktidarın bir takım odakları, devlet imkanlarını bir takım odaklara açarken bunu da demek ki göz önünde bulun. Yani benim ideolojik yapıma uygun kadrolar böyle seçtiğinizde, operasyonel adamlar mesela, operasyonel savcı, operasyonel emniyet istihbarat teşkilatı başkanı falan işinize yarıyor. Yani bunların ortaya çıkardığı bir takım hastalıklı durumlar, değil mi? Bunun da dersinin alınması
bu
lazım.
Yapı öyle olduğu için zaten biz Avrupa'ya, Amerika'ya aslında derdimizi anlatamadık.
Evet.
Yani birisi anlatmıştı, işte Avrupalı parlamenterler ya da şeyler, Avrupa Birliği şeyin çevresinde bulunan insanlara, hani Türkiye niye bu darbe girişiminde bu kadar baştan sert tepki göstermediniz? Sonuçta demokrasi ise eğer mesele, demokrasiye sahip çıkması gerekir. Avrupa Birliği'nin, en çok da Avrupa Birliği'nin sahip, evet, çıkması gerekir Türkiye'de. dediği diyor, cevabı şu. Ya bu iş adamlarını buraya siz getirdiniz. İktidar getirdi. Bürokratları siz getirdiniz. Bir takım işte buralarda lobi yapmak üzere gelen insanları iktidar bize getirdi. Bunlar bizim adamımızdır.
Ordu bünyesinde bunlar tırmandı mesela.
Tabii bunları bize tanıttınız. Terfi bütün etti. Şey boyunca tanıttınız. Bunlar önemli insanlardır, iyi insanlardır dediniz. Bir sabahta kalktınız ki bunlar terörist. Yani adam buna inanmakta zorluk çekiyor doğal olarak. Yani ha, bu mantıkla eğer bir araya gelelim, şu işi atlatalım. İşte yargıda şunları geri plana itip biz kendimiz yer alabilmek için cemaatle işbirliği yapalım dediğiniz zaman sonuçta insanlar, dışarıdan bakanlar, hiç senin içerideki şeyini bilmeyen birisi, ya abi düne kadar siz bunlarla birlikteydiniz, yani birlikte hareket ettiniz, biz hanginize güveneceğiz diye doğal olarak bakışlarını da ilk başta anlamakta güçlük çekiyorlar yani.
Yani bu tabii şunu da görmeyi ihmal etmiyor değil mi? Yani mesela bu işin arkasında Amerika var mı? 15 Temmuz'un arkasında. Yani Tayyip Erdoğan'a karşı bir takım şeyleri operasyonel olarak bunları kullanmış olabilirler mi sorusu üzerinde düşünmemize de mani değil.
Mani değil de ben orada şey bakıyorum. Yani işte hep bizde şey vardır. Bütün darbeleri işte burada Amerika yapmıştır. Efendime söyleyeyim başka ülkelerde de Irak'ta da darbeleri, Suriye'de de, Libya'da da, Afganistan'da da Amerika yapmıştır. Şimdi tabii şöyle bakınca yani ben şuna inanamıyorum. Yani bir ülke gidip bir yerde darbe yapmaz. Ama hani hele bir yapın görelim, yapın görelim derken bir ne olacaksa görelim, sonucuna gerek elbette kendi çıkarlarını gözetecektir. Yunanistan'da da darbe oldu. Albaylar, adamları hayatlarını bitirdiler. Hukuk şey yaptı. Herhalde orada da Amerika gelip ya şu Yunanistan'ı da parçalayayım, yok bu... Öyle olmaz herhalde işler yani.
Ama Amerika yapar böyle şeyleri.
Hayır yapar, yapar derken şöyle, biz eğer kendi sistemimizi darbecilere gerekli şeyi veremiyorsak, mesela o Ergenekon balyoz işinde filan mesela orada bir darbe semineri yapıldı şey. Ama o süreç eğer o gün cemaat yapısı orada bu girişimi önlemek olsaydı niyeti, 5 tane darbeciyi alırdın, yargılardın. Hem hukuk kazanır hem demokrasi kazanırdı. Ama bunun içine bütün çuvalın içine herkesi doldurup koyunca onun başka bir niyetle yapıldığını artık herkes görmüş oluyor. O yüzden tabii esas şeyi kaçırıyoruz.
Yani buradan. Şimdi bir ülkedeki bu tarz şeylerde uluslararası güç odaklarının manipülasyonu olur mu? Bir kere ilkesel olarak var bu yani. Türkiye'deki darbelerde de Amerika'nın falan...
Ama nedense bunlar hep Müslüman ülkeleri oluyor. Oluyor. Yani demek ki bizim yapılarda bir sorun var.
Yapılarda bir sorun var. O tür şeylere, operasyonlara müsait. Yani sistemimiz sağlıklı oturmuş değil. O tür şeylere müsait. Ya bu tür örgütlenmelerde de payı olabilir şeyin, Amerika'nın. O tarafı geçelim. Şimdi tabii şöyle de bir şey var. Yani bir soru olarak onu, 15 Temmuz önlenebilir miydi? Değil mi? Evet. Önlenebilir miydi diye bir soru. Bu darbe gününden beri belki tartışılan bir şey. Yani o binbaşının MİT'e gelişi, MİT başkanının genelkurmaya gidişi vesaire saat 2'den itibaren başlayan bir süreç. O süreç sağlıklı değerlendirildi mi? Hem MİT'te hem genelkurmayda sağlıklı değerlendirildi mi? Bir darbe hazırlığının olduğu okundu mu? Ona karşı tedbirler alınabilir miydi? Yani bu tanklar köprüye çıkmadan, ne bileyim, uçaklar havalanmadan, Ankara'da meclis bombalanmadan tedbirler alınabilir miydi? Böyle bir soru başından beri tartışılıyor. Bir de bugün kararda Figen Çalıkuşu'nun bir yazısı yayınlandı. O yazı ilginç bir bilgiyi paylaşıyor. Figen Çalıkuşu bir Avukat.
Avukat, iyi bir avukat.
Avukat, yani bu davaları takip eden birisi. Diyor ki 6 Haziran 2016 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde FETÖ-PDY'nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın olduğu yazılıydı. 6 Haziran, 15 Temmuz'dan 39 gün önce. Yani 39 gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ-PDY'nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesi açık ve yakın bir tehlikedir diye yazıyor. Başka maddeleri sıralamış, başka tespitleri Figen Hanım bugünkü yazısında. FETÖ-PDY'nin anayasal düzeni değiştirecek veya ortadan kaldıracak silahlı güce ulaştığı ve bir askeri darbe yapabilecek tek organize güç olduğu. 2. FETÖ-PDY'nin TSK içerisindeki etkinliğine dayanarak askeri darbe ve iç savaş tehditlerinde bulunduğu. 3. FETÖ-PDY'nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın olduğu. 4. Bu tehlikenin gerçekleşmesi halinde bunun devlet için gerçek bir yıkım olacağı, ülkenin iç savaşa sürüklenebileceği, milyonlarca insanın ölüp milyonlarca mültecinin ortaya çıkabileceği, devletin yeniden ayağa kaldırılmasının mümkün olmayabileceği. 5. FETÖ-PDY'nin tasfiyesinin devlet için artık varlık yokluk meselesi haline geldiği tespitleri yapılıyormuş bu iddianamede.
Tabii iddianameyi görmek lazım da yani, ama ciddi şeyler tabii. Fakat ya, bunları yani aslında normalde bunlar görülüyordu. Şimdi 2014 yılında biz şeyde Akşam Gazetesi'nde manşet attık.
Evet.
Karargâhta 40 paralel paşa diye.
Hı.
Şimdi orada muhabir işte normal Genelkurmay karargahında, kara kuvvetlerinde, havada, karada, denizde, jandarmada ne kadar FETÖ'cü olduğunu, yani o zaman paralel yapı olarak tanımlanıyordu ya, sayı olarak, yüzde olarak vermişti. Bir bölümünde isimler vardı, biz hiçbir isim kullanmadık ve onu manşet yaptık. Şimdi öbür gün hemen Genelkurmay bu işte Türk ordusuna yapılan bir hakarettir, bilmem nedir filan açıklama yaptı. Sonra başbakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı filan. Dolayısıyla hani evet bir şey
2014,
olarak 2014 yılında,
evet.
2014 Haziran,
Haziran
Haziran ayında. Şimdi bunları oradaki, daha doğrusu bu işler artık biraz 17-25 Aralık'tan sonra daha da görünür hale geldiği için, yani bir tehlike arz etmeye başladığı görülünce doğal olarak askeriyede de ne kadar orduda ne kadar bunların yapısı olduğu, hangi şeylerde ne kadar yapılandıkları da biraz biliniyordu. Nitekim bunlar gazetelere de yansıyordu. İşte böyle manşet olarak da ortaya koyduk ama bu dikkate alınmadı.
Ya Mehmetciğim şöyle,
bir yalanlamayla geçilip gidiyorsun.
2013, 17-25 Aralık. Değil mi? Yani bunun yargı ve emniyet paralel yapılanması açık seçik ortaya çıkıyor, değil mi?
Evet.
Yani zaten milat olarak onu kabul ediyor. Şey, şimdi o zamandan görüyorsunuz yani bu şeyi. Mesela Cumhurbaşkanı'nın yaverleri FETÖ'cü çıkıyor. Genelkurmay Başkanı'nın en yakınındaki insanlar FETÖ'cü çıkıyor. Ya bunlar ve MİT, yani ya burada bir darbe var. Mesela o şey binbaşı MİT'e karşı bir operasyon yapılacak helikopterle falan. Şöyle bakılıyor. Ya MİT başkanını alacaklar falan, kaçıracaklar.
Yani ona yönelik bir yani
ona yönelik
olacak
bir operasyon. Ya bir ülkede MİT başkanına karşı operasyon yürütecek bir askeri irade nasıl olabilir ki? Nasıl bundan darbe okunmaz ki yani? Burada ben Yani tabii çok farklı boyutlara kaydırılıyor bu sorulardan başlayarak da. Ben şunu şey yapıyorum. Ya ülkenin güvenliği açısından çok sıkıntılı bir durum değil mi bu?
Tabii canım.
Bir ara bu Sezgin Baran Korkmaz olayı herkesle temas kurmuş. O zaman ben ya bu adam Mossad ajanı olsa falan diye yazdım. Yani şimdi her yere nüfuz edebilmiş bir örgütlenmeden söz ediyoruz. Nasıl bir devlet güvenliği var burada yani?
Yani her yere sirayet ettiğini görüyorsun. Artık evet. 17-25 Aralık'tan sonra bu net olarak ortaya çıkmış oldu. Ve yani sadece bizim attığımız manşet değil, herkes de konuşuluyordu. Normal bir sohbet ortamlarında bile bunların gerçekten askerde, orduda güçlendikleri, işte en çok jandarmada, işte kara kuvvetlerinde olduğu filan, bunlar artık herkesin normal konuştuğu bilgiler haline gelmişti. Gazetelerde de manşetler oluyor filan. Ama oralara bakmayı, en azından kendi yakınına bakmayı, hani hepsini böyle işte yaş toplantılarında kararlar alırsınız, şey yaparsınız da yanı başınızdaki yaverinize bakarsınız mesela. Ne oluyor, evet, nedir yani? Yani emin ellerde miyim diye bakarsınız.
Şu anda mesela herhangi bir iç dış örgüt bu tarz bir sızma operasyonu vesaire gerçekleştirmeyi hedefliyorsa bunu önleyecek supaplar var mı yani mesela? Bu soru sorulamaz mı? Değil mi?
Var olduğunu varsayıyoruz ama evet, demek ki yokmuş o
yani,
zaman da.
Bunun böyle bir örnek şey söz konusu. Tabii bir diğer ayağı da FETÖ sonra bu 15 Temmuz sonrasında yürütülen FETÖ'ye yönelik tasfiye operasyonları, o hal çerçevesinde yapılan KHK'lar, yani kanun hükmünde kararnamelerle devletten ihraçlar, şimdi de onun o iradenin yenilenmesi tarzında hukuki düzenlemeler falan yapılıyor. Yani bu da tartışıldı. Yani hani bu işte irtibat, iltisak vesaire şeyleri kullanılarak yüz binlerce insan, yani yüz binlerce insan mağduriyete uğradı. Yani hak eden cezasını çeksin. Bunu söylemek son derece tabii. Yani diyelim darbeye kalkışanın canını yakacaksın. Bu hukuk onun cezasını verecek. Darbeye zemin hazırlayanların elebaşlarının, şunların bunların cezasını vereceksin. Ama yani bu işten hiç haberi olmayan örgütün, cemaatin böyle bir nitelik taşıdığının hiç farkında olmayan cemaat mensubiyeti şu veya bu şekilde olmuş insanları da ceza hedefi haline getirmek hukuki mi? Bunun sancıları yaşanıyor Türkiye'de. Bir gazeteci, geçtiğimiz programlarda konuştuk değil mi, Süleyman Özışık, bana binlerce kişinin dosyası geldi. Bunları İçişleri Bakanlığı'na, OHAL Komisyonu'na ilettim. Bunların suçsuz oldukları anlaşıldı. Şimdi buradan da şu çıkıyor. Yani birilerine ulaşabilen, devlete ulaşma imkanı olan birilerine ulaşabilen, bir anlamda suçsuzluğunu ortaya koyabildi, ispat edebildi. Ya ulaşamayanlar diye bir alan var. O konuda
bir defa artık herkesin konuştuğu bir şey var. FETÖ borsası.
Evet.
Diye bir şey vardı yani.
Evet.
Şimdi tabii ki bütün bunları konuşurken bu örgütün yapılanmanın gerçekten ülkeye büyük zararlar verdiği, demokrasiyi yani hani geriye doğru dönüp baktığımızda ya böyle bir şey yapmasalardı Türkiye belki bugünlere gelmeyecekti.
Evet.
Onların o girişimi, ihaneti Türkiye'yi maalesef böyle bir şeye sürükledi, ortama sürükledi. Şimdi tabii ama bunu söylerken eğer bir hukuktan söz edeceksek doğal olarak suça fiilen iştirak etmiş, darbe girişiminde bulunmuş filan, bunların tasfiyesi, yargı önünde hesap vermeleri gerekir. Zaten Onun için hukuk var, onun için devlet var. Ama tabii bu arada senin verdiğin o örnekte de olduğu gibi bir borsa var ve bu borsada en tepeden aşağıya kadar birileri, eğer arkanız varsa, bir gücünüz varsa ya da paranız varsa bu işleri hallediyorsunuz. Yani bunlar artık toplumun konuştuğu bir bölüm iddia olabilir, bir bölüm bilgi olabilir ama fakat bu bir vaka. Ama zaten işin birinci halkasında olanlar kaçtı gitti, onların bir şeyi yok. Darbeye girişiminde olanlar zaten yargılanıyor, müebbetle yargılananlar var, ceza alanlar var filan. Bu arada tabii işte yazarlar var, onlar işte gazetelerinde yazmış, televizyonlarında konuşmuşlar. Bilmem kaç yıl...
Üye olmamakla birlikte örgüte yardım edenler, üye olmamakla birlikte. Yani öyle şeyler, suç türleri
icat edilmiş
icat
oldu.
Ediliyor ki, evet.
Bu arada tabii yani çıkanların gerçekten hani...
Mesela üye olmamakla birlikte ne istedilerse verenler bu işte sorumlu tutulmalı mı, tutulmamalı mı yani?
Yani tabii oradan bakınca artık şeyi bunları çoğaltmak mümkün.
Evet.
Burada arkası olmayan bir ismi de şey Mustafa Ünal.
Mustafa Ünal.
Garibin hiç arkası devlette adamı olmadığı için hala cezaevinde duruyor. Şimdi buna benzer bir takım isimler birileri sahip çıktı, çıktılar. Yani çıkmalarına herhangi bir itirazım yok. Son derece kimse zaten orada o kadar kalmamaları
yani
bile
işte
gerekirdi.
Yani işte Devlet Bahçeli sahip çıksa oluveriyor
olur,
bu iş yani.
Oluyor yani.
İşte ne bileyim.
Başka
İçişleri Bakanlığı'na ulaşırsanız o iş kolaylaşıyor yani falan.
Rahat evet. Çıkabiliyorsunuz. O yüzden tabii bunlar toplumdaki hukuka olan güveni zedeleyen işler. Yani sonuçta bir yazar işte yazdığı yazılardan dolayı, konuştuğundan dolayı bir cezai şeyi olabilir yasalarda. Ama bunun şeyi bellidir. Yani 3 yıldır, 5 yıldır neyse verirsin. O bir bölümün zaten yatmış. Hepsi yattıklarını hesaba kattığın zaman hepsi çıkması gerekir. Ama bunları müebbetlerle filan, 3 kez müebbetle filan yargılıyorsun. Böyle iddianameler hazırlıyorsun. O zaman ha bu iş başka bir iş diyor insanlar doğal olarak bakarken.
Müebbetle yargılıyorsun, beraat ediyor mesela.
Sonra
başka platformda. Yani ilk derece mahkemelerinde müebbetle yargılanıyor, hüküm veriliyor. Yargıtay ya olmaz bu diyor falan. Şuradan yargılayın bunu.
O yüzden tabii bu işlerin öbür tarafı, yani sonuçta bir bakıyorsun adam işte iş adamı. Önce tutuklanıyor, sonra serbest bırakılıyor. Ve aynı zamanda da diyelim ki FETÖ'nün işte önemli sermaye kaynağı olmuş, gücü olmuş filan. Öyle.
Yani şöyle iş adamları var. FETÖ'cü diye suçlanarak mallarına çökülen.
İşte yani onu aslında
çökülen,
onu demek istiyorum.
Birilerinin yani bir takım zenginliklerin el değiştirdiği ya da senin hakkında FETÖ'cülükle ilgili bir şey sürüyor. Ben seni kurtarırım. Ankara'da klikler var. Bir takım odaklar var. İşte 10
Sezgin
milyon
Baran'ın şeyinde olduğu
10
gibi.
Milyon euro gerekiyor bunun için falan. Şimdi bunların konuşulduğu zeminde hakikaten ya hukuk nerede sorusu çok şey hale geliyor yani.
O zaman işte hukuk ortada olmuyor.
Evet.
Doğal olarak insanların adalete olan güveni de zedelenmiş oluyor. Bu tabii en kötü tarafı o.
Evet.
Yani normalde sonuçta kişiler, iktidarlar hatalar yapabilirler. Sonuçta bunun bir yolu vardır. Seçimle değişir, bilmem ne olur filan. Ama eğer yargıda bir şey varsa sonuçta bir insanın haksız yere 5 yıl, 10 yıl yatması demek onu hiçbir seçimle, hiçbir şeyle geri getiremezsiniz. Şimdi zaman zaman iktidar mensupları şey diyor. Kardeşim beğenmiyorsanız 5 yıl sonra, 4 yıl sonra değiştirirsiniz. İyi güzel de yani haksız yere mağdur olmuş, işte malı gasp edilmiş ya da haksız karar verilmiş insanların o yıllarını geri kim getirecek?
Evet.
İşin tabii öyle bir tarafı var.
Bir de belki Mehmetciğim 15 Temmuz'la bağlantılı, yani bu sivil direnişte nasıl bir denetim şeyi devreye girecek? Yani kafasına esen mesela silahı alıp sokağa çıkacak mı? Yani sen iktidara karşı tavrın var. Ben seni gözetliyorum. Evimde de silah bekliyorum. Hele bir harekete geçmeyi gör. Canına okuruz senin falan gibi.
Bir kadın televizyona çıkıp şey demişti ya.
Yani işte bu tür
komşularım
şeyler
ben biliyorum
yani
50 kişiyi götürürüz biz demişti.
Silahlı pozlar veriliyor mesela. Silahlı pozlar veriliyor. Ya da bir adam gitti mesela HDP il binasını İzmir'de bastı.
Orada bir kızı öldürdü.
Bir kişiyi öldürdü orada çalışan bir kişiyi. Yani silah ve sivil insanlar. Ya mesela 15 Temmuz halk direnişi neleri meşrulaştırıyor sorusu. Yani bence iktidarın da üzerinde durması gereken bir tamam. soru. Bunlardan yani gayri meşru yapılanmalara bir tür zemin hazırlanması gibi bir şey çıkmamalı. Yani Türkiye'de bunun da şeyleri var çünkü zaman zaman yani hani özel harp dairesi, seferberlik tetkik kurulu falan gibi yapılar ülke işgal edilirse sivil direnişi sağlayacak bir silahlı yapıdan da zaman zaman söz ediliyor. Bunların çerçevelerinin iyi çizilmesi lazım. Yani hani devlet mesela yaverinizin herhangi bir terör örgütünün üyesi olduğunu fark edemediğiniz bir hassasiyet aşınması, değil mi?
Tabii tabii. Böyle bir
hassasiyet
tecrübe
yaşanmış. Böyle bir hassasiyet aşınmasında bu tarz örgütlenmeler, yapılar yani hakikaten insanı ürkütüyor yani bence devletin de ürkmesi lazım böyle bir şeyden.
Ama işte yani bu öyle olduğunu sanmıyorum, öyle olmasını da istemem. Ama işte elinde bu tür şeyler varsa yarın bizim ihtiyacımız olduğunda yanımızda olurlar. Böyle bir şey umarız, böyle bir düşünce yoktur.
Evet.
Yani çünkü bu bunu düşünenin için de zararlı bir şey. Yani sonuçta gelip onu da tehdit edecek bir yapı. Aynı zamanda toplumun güvenliğini de ortadan evet. kaldıran bir şey tabii. O evet. yüzden tabii bunlar özellikle o son dönemdeki bu kayıp silahlar tabii endişe verici. Evet. Toplumda da evet. bir takım endişeleri artıran bir durum. Aslında bu 15 Temmuz'un yani toplumun bu konudaki duyarlılığı, darbeye karşı direnişi aslında bir şeyi göstermişti ve yeni kapıda da bir yapı oluşmuştu.
Evet, evet.
Yani Türkiye onu değerlendiremedi. Daha doğrusu biraz iktidar açısından baktığımızda şimdi mesela bir yıl sıkıntı içinde işte Kürtlerin nasıl oyunu alabiliriz? Oralara gidip mesajlar veriliyor. 05'lik işte Saadet Partisi'ni mi katsak? Yani o gün eğer Türkiye bir şey oluşturabilse zemin oluşmuştu.
O gün o %65'in ortak duygu iklimine geldi.
Oradan bir şey evet. çalışması çıkabilirdi. Yani demokrasiyi güçlendiren ve gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan iklimi oluşturacak bir sonuç üretilebilirdi. Ama işin sadece biz genellikle iktidar böyle bir gösteri tarafıyla ilgilendiği için o gösteri orada yapıldı ve ondan sonra tam da inadına o yapıyı bozacak bir söylem dili oluşturulduğu için maalesef oradan Türkiye'ye bir şey sağlayamadı.
Evet, 15 Temmuz'u ya programı evet. 15 Temmuz'la doldurmayalım.
Evet.
Mesela Melih Bulu'nun bir gece yarısı kararnamesiyle kendi haberi de olmadan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden alınması hadisesi. Yani 6 aylık bir süre söz konusu. Yani bir tür meydan okumaydı. Melih Bulu'yu biz getiririz Boğaziçi'ne. Hatta bazı şeyler bunun bir tür Boğaziçi'nin fethi.
Fetih.
Yani Ayasofya'nın açılmasından sonra Boğaziçi'nin fethi falan gibi şey olmuştu. Melih Bulu Boğaziçi kimyasıyla uyuşamadı, öğrencilerle uyuşamadı, öğretim üyeleriyle uyuşamadı. Ve sonunda Cumhurbaşkanı görevden aldı. Yani onun nezaket boyutu ayrıca tartışılıyor. Yani böyle getirdiğiniz insanı, yani cetvel kalem almak onun kişiliğine nasıl bir saygıyı ifade ediyor sorusu da soruluyor. Fakat ilginç bir değerlendirme. Akit'in yaz işleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan geldi. Yani Melih Bulu'nun görevden alınmasını Cumhurbaşkanı'na yönelik bir darbe olarak niteledi. Yani şaşırtıcı bir şey. Yani şimdi görevden alma iradesini Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koyuyor. Ama ona darbe yapılmış gibi anlıyor şey. Yani Karahasanoğlu. Nasıl bir şey? Yani nasıl?
Yani çok, daha doğrusu gerçekten değerlendirmek gerekir mi bilmiyorum da bana çok akıl dışı bir şey. Herhalde AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a darbe yapmadı yani. Sonuçta ya da birisi gelip onun yerine bu kararnameyi imzalamadı. Yani
buralara gelmeyebilirdi.
Tabii
mi?
Esas.
Yani bu, yani bu gece yarısı kararnameleri.
Artık gece yarısının kararnamelerine alıştık. Yani,
yani bunlar biraz da diyelim ki yani görevlendirme alanının psikolojisini, duygularını dikkate almak gerekiyor. Yani mesela bütün öğretim üyeleriyle karşı karşıya gelmeyi, bütün öğrencilerle karşı karşıya gelmeyi göze almanın, yani ya da Boğaziçi'ni fethetme klişesi içine oturtmanın, bunlar şey değil. Yani Boğaziçi düşman kalesi değil. Yani Boğaziçi Türkiye'nin kaliteli üniversitelerinden birisi, dünyada da sıralamaya giren birkaç üniversitesinden birisi. Orada yani yanlış gördüğünüz şeyler olabilir, düzeltilmesini gerekli gördüğünüz şeyler olabilir. Bunun için bile bir diyalog zeminini aramak lazım. Yani yukarıdan aşağıya ben yaparım olur tarzındaki bir şeyin, işte o hep tırnak içinde keyfilik zeminine oturuyor. Ya bu da yani başka keyfilik diye nitelenebilecek icraatla bir araya geldiğinde ortada Türkiye'nin keyfi yönetilen bir ülke görünümüne girmesi sonucunu doğuruyor. Bunu isterler mi? Bilmiyorum.
Ama AK Parti'nin kaliteyle bir sorunu var.
Evet.
Yani bu yani akademideki kaliteli yapıları, yani hep örneklere baktığımız zaman aslında Türkiye'nin işte belli başlı üniversiteleri var. Dolayısıyla Boğaziçi gibi. Buradaki kalite yapı, ne bileyim, herhalde hoşlanmıyorlar ki.
Kalite mi dersin yoksa hakim olamamak?
İşte, evet. Bu şu şeyi getiriyor. Biz buraya hakim olalım, bizim adamlar gelsinler.
Evet.
Efendim rektör bizden olsun, bizim partinin milletvekili olmuş olabilir. Daha önce bakanıysa onu tercih edelim. Buraları fethedelim. Hepsini muhafazakar, dindarlaştıralım. İşte dış politikada da mesela Türkiye diplomatları en kaliteli diplomatlara sahip bir ülkedir. Şu anda neredeyse belli bir bölümü milletvekilliği yapmış partili diplomatlar haline geldi. Yani sonuçta burada bir tecrübe var. Yılların getirdiği bir gelenek var, bir yapı var. Eğer bunu dikkate almazsanız sonuçta oradaki kalite, çünkü zaten siz liyakati bir defa baştan reddederek işe başlıyorsunuz. Şimdi devletin kurumlarına atananlara bir baksanız ya, TRT'nin yönetim kuruluna kendi gazetenizden birisini getirip yönetim kurulu üyesi yapıyorsunuz. Bakanın oğlunu, Çalışma Bakanı'nın oğlunu yönetim kurulu üyesi yapıyorsunuz. Yani akrabayı, tuallukat, eş, dost, gelsin bizimkiler, işte bakanlıkları, bürokrasiyi, akademiyi, hepsini, yani bu böyle bir devlet olmaz. Yani bu bir devlet yönetimi değil. O yüzden maalesef yani bazı şeyler, işte Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörüne Melih Pulu geldiği zaman öğrenciler isyan etti, protesto ettiler, terörist damgası yediler. Sonuçta bir gece yarısı kararnamesiyle Sayın Cumhurbaşkanı aldı görevden. Yani hani
nasıl
bu
birisi şimdi getirilir?
Muhtemelen çünkü demin ki çizdiğimiz çerçeve var ya, yani bizim mahallenin birisini getirelim. Bütün kurumları öyle yaptığınıza göre üniversiteye de daha önce de konuşuldu filan işte aslında. Belki de şöyle olmuş olabilir. Ya kardeşim sen burada görevini yapamadın. Vuracaktın şeylerin, görevden alacaktın öğretim üyelerini. Öğrencileri okuldan atacaksın. Bak nasıl hizaya geliyorlar. Yani öyle bir mantıkla da yapılmış olabilir. Bilmiyoruz tabii ama sadece biz bir takım şeylerde bulunuyoruz. Yorumlarda bulunuyoruz. Ama herhalde şöyle bir yenilmişlik duygusu içinde olmayacaktır Sayın Cumhurbaşkanı. Yani öğrenciler, akademisyenler karşı çıktılar. Ben de geri adım attım. Öyle bir şey sanmıyorum. Böyle bir duygu içinde oldu.
Daha atak.
Orada işleri çeviren.
Daha Fatih misyonlu.
Evet. Orayı fethedebilecek bir komutan diyelim evet, tırnak içinde.
Evet. Hayırlısı. Ne diyelim? Yani TRT'de yapılan operasyon da ilginç. Yani bir de şu söyleniyor. Hani kendi getirdiğiniz kadroların tasfiyesi gibi bir süreç. Yani şimdi TRT'de de daha militan bir TRT nasıl sağlanabilir? 2023'e muhtemelen giderken yani daha böyle
kademe kademe siyasallaşmış.
Evet, yani en Twitter'larda vesaire en tartışmalı isimler tercih ediliyor. Mesela SETA'da şimdi ayrılanlardan birisini getiriyorsunuz. Şu da konuşuluyor, acaba SETA'dan bu ayrılanlardan bir kısmı birisi gene Boğaziçi'nin başına da getirilebilir mi?
Yani,
vesaire gibi
şey değil.
Konuşuluyor bunlar. Şimdi Mehmetciğim, siyasette bir konu var. HDP konusu. Yani HDP konusu dendiğinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, ittifaklar devreye giriyor. HDP'nin Millet İttifakı'nın neresinde yer aldığı, alması gerektiği konusu gündeme geliyor. Şimdi HDP'den üst üste açıklamalar yapılıyor. En son Pervin Buldan bir şeye, Kuzey Irak'ta bir televizyona açıklama yapmış. Yani bizi kimse çantada keklik görmesin tarzında bu mealde şeyler var, geniş açıklamaları var. Adını vererek Millet İttifakı'na serzenişte bulunuyor. Bizimle yan yana fotoğraf vermekten kaçınıyor. Biz hiç kimseye muhtaç değiliz. Kürtler varlıklarını kimseye borçlu değiller falan tarzında doğrudan Millet İttifakı'na yönelik şeyleri var, serzenişleri var. Üçüncü bir yolu üretebiliriz. Yani biz HDP olarak gibi bir ifade var. Bu yani malum yerel seçimlerde Abdullah Öcalan'dan bir mektup getirilmişti Ali Kemal Özcan tarafından. Yani HDP tarafsız kalsın falan diye. Tarafsız kalsın diye. İlginç bir şeyi Nagihan Alçı yazmış bu Ali Kemal Özcan'dan naklen. Diyor ki Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan diyor Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız sözünü asla onaylamadı diyor. Şimdi Öcalan HDP'nin tarafsız kalmasını seçimlerde istedi diye bir mektup. O mektubu yani iktidarın bilgisi dahilinde gitti oraya şey Ali Kemal Özcan. O mektubu getirdi. O mektup televizyonda okutuldu, sunuldu. Osman Öcalan devreye sokuldu. Ben bugün HDP'nin en sevimli hali Cumhur İttifakı açısından tarafsız kalmış olması, daha doğrusu Millet İttifakı'ndan yana ağırlık koymaması, böyle bir HDP'yi yani kapatmasına engel olur mu bilmem ama belki yani müsamaha edilebilir böyle bir HDP'ye gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ne dersin yani HDP yani ne
iktidar,
yapacak?
İktidar şeyi sever yani öyle bir tarafsız kalan Millet İttifakı ile arasında bir mesafe koyan HDP'yi Cumhur İttifakı daha çok sever.
Tercih eder.
Zaten Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması, o mektuplar filan da TRT Kürdi'ye çıkarılması. Bunlar yani ben böyle şeylere hazırım diyor iktidar. Zaten onu geçmişte de uyguladım. Bundan sonra da uygulayabilirim. Nitekim oralardan gelen yorumlar, iktidara yakın gazetelerin, televizyonlardaki şey, bu çok önemseniyor. HDP'nin bu çıkışları çok önemli bulunuyor ve üzerine yorumlar yapılıyor. Aslında HDP'nin durduğu yerde çok fazla değişiklik yok. Ayrıca Öcalan Selahattin Demirtaş'ı pek sevmiyormuş edindiğimiz bilgilere göre. O yüzden ama bir gerçek var ki Kürt seçmen üzerinde, Kürt halkı üzerinde Selahattin Demirtaş'ın etkisi büyük. Yani düşün, yerel seçimlerde 23 Haziran öncesinde Öcalan'ı değil Selahattin Demirtaş'ı dinledi.
Evet.
Kürt seçmen. O yüzden bu önemli. Tabii muhalefetin şöyle bir sıkıntısı var. Yani HDP'yi, çünkü iktidar bir taraftan HDP'yi bu terörün uzantısı diye düşmanlaştırıyor. Ama bir taraftan da tarafsız kalırsan da bak sen de aslında iyisin demeye getiren bir yaklaşım sergiliyor. Yeter ki şeyde olma. Herhangi bir orada Millet İttifakı ile bir yakınlaşma olursa bak işte bunlar hepsi zaten terör destekçisi partiler diye orada şey hazır, yafta hazır.
Yani Millet İttifakı içinde HDP oyları son derece önemli.
Önemli.
Önemli. Yani İstanbul seçimlerinde, birçok Adana vesaire seçimlerinde
yani, sonucu belirleyen şey oldular. Evet. Etkili bir güç oldular. Aslında onlar da yani son derece bana göre dikkatli bir politika yürütüyorlar. Hem duruşlarını hem de sonuçta katkılarını bildikleri için benim anladığım bütün bu açıklamaları, geçenlerde Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden bir açıklaması vardı. Bizi iki kötüden birini seçmek zorunda bırakmayın.
Evet.
Yani bu şu demektir. Ben Pervin Bulda'nın o röportajında da Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarından da anladığım, yani bize öyle bir aday getirin ki biz rahatlıkla oy verebilelim. Tabanımıza da ikna etmekte sıkıntı çekmeyelim. O yüzden ben bunu özellikle Millet İttifakı'nın aday belirlemede dikkate alacak kanaatindeyim. Bu çünkü önemli. Yani bu Millet İttifakı'nın iki şeyi var. Aslında hem bir sosyal demokratlardan, işte İYİ Parti'nin tabanından oy alacak. Ama esas önemli olanlardan birisi de işte AK Parti'nin muhafazakar tabanından, artık AK Parti'nin bu gidişatından memnun olmayan, tereddüt yaşayan kesimleri buraya getirebilmek için bir oradan oy alma şeyi olacak, kabiliyeti olacak ya da orada öyle bir özellik görecek seçmen. Bir de Kürt halkının oylarını alma alabilecek bir isim.
Evet.
İşleri yani kolay değil aslında
aday
ama.
Profilini aşağı yukarı çerçevelemiş yani oldun. Öyle bir sıkıntı da var.
Var mutlaka.
Var, gözleniyor.
Dolayısıyla onlar da güçlerini diyorlar ki bak biz bir gücüz. Yani kendimizin baraj sorunumuz da yok HDP.
Evet.
Ama bu işleri de bizi de hani yok sayarak, dışlayarak bu işleri yürütemezsiniz.
Yani şimdi tabii Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gitti. Geçtiğimiz hafta içerisinde Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da çözüm sürecini biz bozmadık dedi. Size de Diyarbakır meydanında verdiğimiz kavlimize sadıkız dedi. Yani AK Parti için ya da Cumhur İttifakı için yani Doğu, Güneydoğu'dan gelecek oylar ya da Kürt oyları diyeceğimiz oylar hayati önem taşıyor. Yani Cumhurbaşkanı bir anlamda şeyi tazelemeye çalışıyor. Ama onun da yanında MHP var,
bir kayyum var tırnak içinde.
Bahçeli var. Yani şimdi öbür tarafta mesela Sırrı Süreyya Önder diyor ki, yani iktidarın tavrını biliyoruz diyor. Ama öbür tarafta da diyor bizi kör bıçakla bekleyenler var, onu hissediyoruz diyor. Şimdi hakikaten Millet İttifakı'nın dili, tavrı, yani Kürt seçmen ya da HDP'li seçmen nezdinde biraz dikkatle, biraz kaygıyla, biraz serzenişle izleniyor gibi. Yani öyle görünüyor ki mesela Cumhurbaşkanı'nın dili bir ölçüde değişmiş gibi, değil mi? Yani daha yumuşak, daha iletişime açık bir dil üretimine başlanmış. Yani MHP'nin varlığını nötralize edebilir miyiz gibi bir kaygıyla hareket ediliyor. Yani bu tarafta herkes kendisine bakacak bir anlamda. Bu bir oy hesabıysa sonuçta, yani orada %10 gibi bir oy var ve o oyun desteklemesi veya desteklememesi pek çok şeyi değiştirecek gibi gözüküyor. Ben onun da ötesinde, yani olayı böyle sadece siyasi hesap mantığıyla bakmanın olaya, yani Kürtleri siyasi hesap mantığı içinde bir malzeme gibi görmenin de problemli bir yaklaşım olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bu insanları ısındırmıyor, ülkeye aidiyetini beslemiyor. Biz işe yarar mıyız, yaramaz mıyız? Hangi siyasi grubun işine yararız? Bize ne zaman havuç verilir, ne zaman sopa gösterilir? Yani bu kayyum düzeni nedir mesela? Yani bizim irademizle seçilen insanların 3 gün sonra görevden alınması nedir? HDP'nin kapatılması girişimi havuça mı giriyor, sopaya mı giriyor? Kürtlerle iletişime mi giriyor? Bunlar da sanıyorum ki Kürt vatandaşlarımız nezdinde yani son derece dikkatle, hassasiyetle takip ediliyor diye düşünüyorum.
İktidarın, daha doğrusu AK Parti iktidarının Kürtlerle artık bir ilişki kurmasının çok mümkün olmadığı kanaatindeyim. Çünkü oradaki duygusal kopuş giderek derinleşiyor ve işte siz kayyumlar atamışsınız. Hiçbir mahkeme kararı olmadan hepsini cezaevine atmışsınız. Eş başkanını cezaevine atmışsınız. Ortada ciddi bir iddianame yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakın şeylerini dikkate almıyorsunuz. Kapatma davası açmışsınız. MHP'yi memnun etmek için. Dolayısıyla bütün bunlar olup biterken Kürtlere evet ben 2005'te ne söylediysem orada duruyorum demek evet bir söz, ama hemen arkasından da zaten şey diyor, bizim atadığımız memurlara kayyum olarak şey yapıyorlar. Zaten onu yapmışsınız yani. Şimdi tabii orada bir istek
yani
var.
Seçimle gelen şeye
millet
sen
iradesine
almışsın.
Müdahale etmişsiniz yani.
Yani orayı devletin bir memuriyet uzantısı haline getirmişsin yani.
Dolayısıyla insanları tabii o böyle bir ortamda yeni başımızda Bahçeli dururken, hatta bırakın mesela Süleyman Soylu gitmeyecek falan diyorlardı Diyarbakır'a. Gördük ki fotoğraf karesinde hemen arkasında yer alıyor. Onu görünce zaten diyorsunuz ki burada verilecek mesaj hani Bahçeli'yi de çok irite etmeyecek. Onu da mutsuz etmeyecek bir şeydir, söylem olur diye zaten baştan öyle bir şeyi, fotoğrafı görüyorsunuz yani.
Evet Mehmetciğim.
Evet, süre bitti.
Bugün de buradan bakıncanın sonuna geldik. Herhalde bir süre yaz arası vereceğiz.
Biraz öyle bir şey gözüküyor.
Bayram var önümüzde. Herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Sağlık, afiyet diliyoruz. biraz bu delta melta şeyleri
dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten öyle bir tehlikeli şey var.
Korunmak lazım, dikkat etmek lazım.
Tehlikeli bir nokta.
Evet.
Yoksa yeniden şeye düşebiliriz.
15 Temmuz şehitlerine yeniden Allah'tan rahmet dileyerek programı kapatalım. Allah'a emanet olun efendim.